SBS Türkçe ilesiniz. Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Hoş geldiniz Yavuz Bey.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump'la bir araya geldi. Toplantı beklentileri karşıladı mı acaba?
Valla beklentinin ne olduğu önemli orada. Tabii şimdi giderken Cumhurbaşkanı bir tereddütle gitti. Önce gideceğim dedi, sonra daha karar vermedim dedi. Ardından Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı, gitme kararını resmi olarak açıkladı. Gitti ve Trump'la bir araya geldi. Giderken Türkiye'nin çantasında ne vardı, ne istiyordu? Yani neyi düzeltmek veya ikna etmek için gitti Amerika'ya Trump konusunda baktığınızda? Orada PYD'de Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliği, Suriye konusunda bu işbirliğinin son bulmasını istiyor Ankara. Bu konuda herhangi bir ilerleme sağlanabildi mi? Öyle bir işaret alınamadı görünebildiği kadarıyla yapılan ortak açıklamadan çıkan sonuç. PYD ile işbirliğine devam edecek gibi görünüyor Amerika Birleşik Devletleri. F-35 programından çıkartmıştı Türkiye'yi Amerika. Bu konuda bir ilerleme sağlanabildi mi diye baktığınızda o konuda da bir ilerleme sağlanamadığını görüyorsunuz. Mazlum Kobani, PYD'nin başında, askeri kanadının başında olan, YPG'nin başında olan isim. Onunla Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın ilişkisi olduğu son dönemde özellikle Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sonrasında ortaya çıkmış. Trump attığı tweetlerde Mazlum Kobani'ye övgüler dizmişti. Son dönemde de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi muhtemel görünüyordu. Bu ismin Türkiye'de kırmızı bültenle arandığı ve bu ziyaretin gerçekleşmemesi gerektiği konusunda epeyce bir ısrarlı uyarıları olduğunu anlıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu konuda bir gelişme olabilir mi? Bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde ama bu davetin geri çekildiğine ilişkin bir değerlendirme de şu saat itibariyle yapılmış görünmüyor. Halkbank davası var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Halkbank davasından bir geri adım atma söz konusu olabilir mi? Orada zaten uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sürecin başladığını ve mahkemeye yönetimin müdahale etmesinin pek mümkün görünmediğini söylüyorlar. Belki mahkemenin vereceği cezayı Hazine Bakanlığı ile yapılacak pazarlıklarla düşürme imkanı olabileceğini belirtiyorlar. Bunun örnekleri daha önce bir Fransız bankasında yaşandığı için daha önce örnekleri olduğundan dolayı da bu konuda diyaloğun önemine dikkat çekiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi neydi? Yani bu görüşmenin esas amacı, ana amacı neydi Amerika tarafından bakıldığında? Amerikalılar Türkiye'den S-400 projesinden vazgeçmesini istiyorlar. Bununla ilgili bir iki açıklamada yapıldı zaten görüşme öncesinde. Zaten bu ikili görüşmede bu meselenin epeyce bir konuşulduğunu Cumhurbaşkanı'nın dönüşte gazetecilere yaptığı açıklamadan da anlıyoruz. Bize traktörlerle S-400'leri ezin dediler diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun bir ulusal bağımsızlık meselesi olduğunu, Türkiye'nin S-400'leri aldığını, ihtiyacı olduğunu ama Amerika'dan da benzer silah sistemlerini almak için talebi olduğunu hatırlattık kendilerine diyor. S-400'den bir vazgeçme durumu söz konusu değil. Yani biraz zamana yayılmış gibi görünüyor sorunlar buradan bakıldığı zaman. Tabii daha kritik iki mesele vardı. Bunlardan birisi Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan iki karar ve çok ezici bir çoğunlukla alınmıştı. Bunlardan birisi Ermeni soykırımına ilişkin bir karar tasarısıydı. İşte bu konuda bir olumlu adım Amerika tarafından geldi. Bu tasarının altında imzası olan milletvekili, senatör tasarıyı geri çekti. Yani askıya aldı. Ama ikinci mesele yaptırımlarla ilgili ki o da S-400'lerle bağlantılı. Yaptırımlarla ilgili tasarı hala senatoda ve o yaptırımlar tasarısı da hayli ağır. Hem Cumhurbaşkanı'nın mal varlığının araştırılmasını öngörüyor, hem Türkiye'ye S-400'ler çerçevesinde bu S-400 silah alımında aracılık eden ya da karar verenlerle ilgili yaptırımlar getirilmesi öngörüyor. O işte o tasarının biraz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşmeleri sırasında ele alınacağını, üzerine tartışılacağını anlıyoruz. Şimdilik belki Türkiye'nin elinde Senato'dan Türkiye aleyhine çıkacak olan tasarıları engellemiş olma başarısı var diyebiliriz. Tabii bu S-400'lerden vazgeçilecek mi, geçilmeyecek mi? Önümüzdeki dönemde dediğim gibi o komisyon toplantılarında biraz netleşecek. Ancak burada da Cumhurbaşkanı gazetecileri konuşurken Rusya ile ilişkilerimizi de bozamayız diyor. Yani biz S-400'leri aldık, aktive edeceğiz. Rusya ile ilişkilerimiz çok önemli. Biz oradan doğalgaz alıyoruz. Türk akımı projesi var. Bütün bunları göz önünde bulundurarak öyle kolay alınacak bir karar da değil diyor S-400'ler meselesi için. İşte turizmde işbirliğine, başka alanlardaki enerjideki işbirliğine dikkat çekiyor. Özetle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu kritik görüşmede yapılan açıklamalarla bütün o detaylara baktığınızda var olan sorunların hala ortada olduğunu görüyoruz. Ancak diyaloğun kopmadığını görüyoruz. Bu diyalog devam edecek.
Türkiye güvenli bölgeyi oluşturduktan sonra artık orada bulduğu yabancı savaşçıları ülkelerine geri gönderme kararı almıştı. Hatta buna başladı. Bu süreç nasıl ilerliyor acaba?
Tabii burada Avrupa Birliği ile bir söz düellosu yaşandı önce. Avrupa Birliği ülkeleriyle diyelim, Avrupa ülkeleriyle. Türkiye'deki yabancı işçileri mensup oldukları ülkeye ya da vatandaşı oldukları ülkeye göndereceğini İçişleri Bakanı vasıtasıyla söyledi. Çatlasanız da patlasanız da göndereceğiz dedi İçişleri Bakanı. Kabul etmem falan da söz konusu değil dedi. Bazıları vatandaşlarını vatandaşlıktan attılar, vatansız bıraktılar. Buna rağmen göndereceğiz dedi ve o işlemler de başladı. Almanya'yla, Hollanda'yla belli bir noktaya gelindiğine ilişkin haberler geliyor. Yani doğru tespit edilsin, kimlikleri doğru tespit edilsin. Suçlayabilirim, suçları varsa cezalandırabilirim. Türkiye'de böyle bir işbirliği yapalım biçiminde açıklamalar var Avrupa'daki yetkililerden. Ve bir postada gönderildi, birkaç kişinin gönderildiği haberleri de resmi olarak açıklandı. Ama biri var ki o çok enteresan, bir Amerikan vatandaşı üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildi Türkiye tarafından. O da Yunanistan'a, Yunanistan sınır kapısında Türkiye'den gönderiliyor. Ara bölgeden geçiyor, Yunanistan'a gidiyor ama Yunanistan'da kabul etmiyor. Üç gündür Pazarkule sınır kapısında ara bölgede bir Amerikalı var. Geceleri Türk tarafına geliyor, sınır içine alınıyor. Gündüzleri sınır dışı ediliyor tekrar. Ara bölgede devam ediyor süreç. İşte bu Yunanistan'ın pasaportuna ülkeye giremez mührü de vurmasından sonra çözülmez bir hale geldi. Şimdilerde ise Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuda bir uzlaşma sağlanabileceğinin işaretleri var. Guantanamo'ya götürecek Amerika bu IŞİD'liği diye değerlendirmeler yapılıyor. Ama hala ara bölgede bir Amerikan vatandaşı IŞİD'li gideceği yeri bekliyor. Belki de simgesel olarak IŞİD'lilerin sınır dışı edilmesindeki en özel fotoğraflardan, en özel görüntülerden birisi, o sorunun çözülmesi bekleniyor.
Bir de Ahmet Altan konusu var. Ahmet Altan salıverildi, sonra bir hafta sonra tekrar tutuklandı.
Tabii Ahmet Altan, Nazlı Bıcak ve Mehmet Altan'ın birlikte yargılandıkları dava aslında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almışlardı. Sonrasında Yargıtay'a bu konuyla ilgili itirazda bulunuldu. Yargıtay verilen cezanın ağır olduğuna hükmetti ve kararı bozdu. Sonra örgüt üyeliğinden ceza verdiler Ahmet Altan'a ve Nazlı Ilıcak'a. Mehmet Altan'ın ise beraatine karar verildi. Halbuki uzunca bir sürede cezaevinde yatmıştı. Mehmet Altan'la ilgili Anayasa Mahkemesi'nde hak ihlali kararı da vardı. Bu yeni verilen ceza ile birlikte yerel mahkeme Yargıtay'ın kararına uyarak yeni cezayı verdi. 10 yıl civarında bir ceza verdi Ahmet Altan'a. Aynı zamanda tahliyesine de karar verdi. Tahliye edildikten sonra savcılığın OHAL döneminde getirilen bir yetkiyle bu karara itirazı gerçekleşti. Ve bütün o davayı gören, işte yüzlerce çuval belgeden bahsediyoruz, onlarca duruşmadan bahsediyoruz, birçok işte delil değerlendirmesi, şahit tanık dinlenilmesi, o duruşmalardan sonra verilen kararın ardından benzer bir mahkeme, eşdeğer bir mahkeme o delillere çok sahip olmadan Ahmet Altan'ın hem de dışarıda sergilediği tutumları da tutuklama gerekçesi sayarak hakkındaki tahliye kararını kaldırdı ve tekrar tutuklanmasına karar verdi. Hukukçular bu meseleyi çok tartıştılar. Ahmet Altan aynı zamanda özel bir isim, simgesel bir isim. Balyoz Ergenekon davaları sırasında Taraf Gazetesi'ni yönetiyordu. Orada verdiği haberlerle birçok insanın haksızlığa uğramasına neden olmakla suçlanıyor, eleştiriliyor. Ama hukukçular diyorlar ki bu Ahmet Altan oradaki suçlamalardan dolayı yargılanmıyor. Başka bir şeyden dolayı yargılanıyor. Üstelik yargılandığı davada ortaya konulan deliller sadece yazdığı birkaç yazı. Bununla zaten ceza verilemezdi. Üstelik o ceza Yargıtay tarafından bozulunca yerel mahkeme buna uydu. Tahliyesine karar verdi. Şimdi savcılığın başvurusu hükme aykırı bir harekettir, hukuki değildir. Ayrıca olağanüstü halin bir tortusudur, bunun kaldırılması lazım diye eleştiriyorlar isminden bağımsız olarak. İsmi, daha önce yaptığı şeyler eleştirilebilir ama hukukta bir standart vardır. O standardın dışına çıkıldı diyorlar ve buna ilişkin çok ciddi eleştiriler var. Ama dediğim gibi toplumda da Ahmet Altan'a yönelik çok ciddi kızgınlıklar var. İkisinin birbirine karıştığını gördük ama neticede Ahmet Altan bir hafta dışarıda kaldı. Şimdi tekrar cezaevinde, avukatları yeniden itiraz ettiler tutuklama talebine. O itirazın sonuçları bekleniyor.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.